Ayrım 5.
Sayfa 74. Gündelik olağan bir yüz. Kilidi açtılar. Zinciri kapak olundan sıyırıp çektiler. Sendeydi sıra. Bütün kanın çekilmişti. Donmuş, taş kesilmiştin olduğun yerde, odanın ortasında. Kulağının arkasına konan sineği bile kovamadın. Ayaklarından yukarıya doğru hızla soğumaya başlamıştın. Kapı açıldı. Girdiler. Önde yine o kara gözlüklü esmer adam. Arkasında tanımadığın yeni birileri. Hazırlan, sorguya gideceksin. Hazırlanmak? Bunun ne demek olduğunu kavramak güç. Bağlayın gözlerini. Kuşak kalmadı efendim, bezle bağlasak. Havlu yok mu havlu? Bir havlu bulun. Havlun yok mu senin? Yok, dedin. Belki aslında pembeydi ama kirden koyulaşıp gül kurusuna dönüşmüş ıslak, ekşi bir havlu getirdiler. Dolayıp dürdüler uzunca. Dön. Gözlerinin üzerinden geçirip başının arkasında düğümlediler havluyu. Kulaklarının ezildiğini bildin. Başını geriye yukarıya kaldırdılar, alttan görüp görmediğini sordular, denediler. Yoğun, katı bir karanlığa batmıştın. Götürün, dedi gözlüklünün düzgün sesi. İki yandan kollarının altına girip götürdüler. Umduğundan da iyiydiler. Başında sırtında patlayacak yumrukları, bacaklarına inecek kalın ağır tekmeleri boşuna bekledin götürülürken. Sola, dedi sağındaki ince, hastalıksız ses. Sola döndün. Bir basamak var önünde, in. Ayağını bir basamaklık indirdin. Doğruca yürü. Güven verici bir sesti. Güvenmek rahatlatmıştı seni. Merdivene geliyoruz. Sanki merdivenin başındaymışsın gibi duraksamıştın. İki adım atarsan merdivenin başındayız. İki ürkek adım daha atmıştın sakınarak. Şimdi 8 basamak ineceksin. Korkuyor duygusunu vermemek, o sese güvendiğini belirtmek için belki içinden 8'i sayarak sakınmadan basamaklara inmiştin. Doğru yürü şimdi. Yüzünde temiz, açık havanın serinliği, ayakların toprağa basıyor. Çekinme artık, düzlüktesin. Artık çekinmeden yürüyorsun. Güneşin sıcaklığını alnından duyuyorsun. Uzaklarda çekirgelerin tek düze dalgalı cırıltısı. Doğada değişen bir şey yok. Çalışan bir otomobil var yakınlarda, ileride. Şöyle. Yavaşlayıp çekildiğin yöne dönüyorsun. Otomobilin yanındasın. Belli ki motoru yeni, çalışırken rahat, yumuşak, düzenli bir sesi var. Kapılardan biri açılıyor. Sen tut şu kapıyı. Şöyle getirin. Dikkat et, başını çarpma. Bir ayağını yukarı kaldır, ata biner gibi. Biraz daha kaldır, tamam, bas şimdi. Değişik kişiler, değişik sesler. Ayağını bastığın basamak oldukça yüksek. Yine bir minibüs belki, arka kapısı olabilir. Sıkı tut elimden. Kendini yukarı çek. Ey başını. Oldu. İçerisi sıcak. Şöyle geçsin. Yan dön. İlerle biraz. Otur. Oturuyorsun. İçinde birikmiş yoğun bir soluk seslenip çıkıyor ağzından. Konuşmak yasak, tamam mı? Kiminle konuşacaksın? Başkaları da var demek. Bugünlük bu kadar. Koyu gözlüklünün düzgün sesi önlerden arabanın içinden geliyor. Arabanın dışında aşağıda dağınık konuşmalar. Binenler oluyor. Araba olduğu yerde sallanıyor. Görevliler olmalı. Tamam mıyız? Herkes bindi mi? Arkadaki kapı kapanıyor, öndeki de. Araba sarsılarak yola koyuluyor. Karanlık, bilinmez bir yolculuğun ilk dakikaları. Araba asfalt yolda 4. viteste kayıp gidiyor. Elinle camın yanında oturduğunu anlıyorsun. Asfalt yol bitiyor, sarsıntılardan toprak bir yola girdiğinizi anlıyorsun. Arabanın hızı adam akıllı düşüyor. 1. viteste bir yokuş iniyorsunuz. Kısa süren bir düzlük, bir yokuş çıkıyorsunuz. Beklenmedik bir dönüşten sonra zınk diye duruyor araba. Dışarıda konuşmalar, önden açılan bir kapı. Kısa gazlamalarla araba geri geri gidiyor, bir yere yanışıyor, duruyorsunuz. Motor arabayı silkeleyerek susuyor. Geldiniz, arka kapıyı açıyorlar. Görevliler dışarı atlıyor. Yine gözlüklünün sesi, arkalarda açılan kapının dışında. Arabada 2 kişi kalsın, nöbetçilere söylüyor. Kaç kişi? Diyor dışarıdan kalın bir ses. 5, diyor gözlüklü, yavaş sesle. Kapı açık mı kalsın? Diyor içeride kalan nöbetçilerden biri. Açık kalsın, sıcaktan patlarsınız. Kulakların kuruyan havlunun altında kıpkızıl yanıyor. Başının arkasındaki taş gibi düğümle ince ince sancıyor başın. Havluyu birazcık oynatabilsen, düğümün yerini birazcık kaydırmana izin verseler sanki her şey düzelecek. Geliyorlar. İçeri giriyorlar. Sen. Ben mi? Sesin geldiği yerden soruna karşılık gelmiyor. Birini kaldırıyorlar yerinden. Önlerde oturan biri. Yardım ederek indiriyorlar arabadan. Birini daha çekip alıyorlar. Yanında biraz ötede oturan biri bu da. Götürüyorlar. İlk kurbanlar bunlar. Piyango şimdilik ikisine çıktı. Bir yapının önünde olmalısınız. Bir dağ başında sanki. Bir boşluğun ortasında tek başına bir yapı. Götürdükleri 2 kişi içerilere kötü bir yerlere sokulmuştur şimdi. Bekliyorsun. Korkunç çığlıklar bekliyorsun. Bütün gücünü, dikkatini biriktirip dışarıdan gelecek sesleri kolluyorsun. Umduğun çıkmıyor. Dışarıda yine çekirgelerin dalga dalga alçalıp yükselen cırıltıları güneşi kemirip duruyorlar. Arabanın içinde senden başka demek iki kişi daha var senin gibi. Beş kişi olduğunuzu söylemişti gözlüklü. İkisini götürdüler, üç kişi kaldınız. İki de nöbetçi. Sıcak gittikçe bastırıyor. Arabanın içinde umutsuzca beklemenin sessiz ama korkunç gürültüsü var. Soluk alışlar düzensiz, yılgın, korku dolu. Bedeninde titremeler. Oturuş biçimini çekinerek değiştiriyorsun ister istemez. Altındaki kaba deri gıcırdırıyor. Götürdükleri iki kişiye o anda neler yapıldığını bilememek kötü görüntüler çiziyor önünde derinleşen somkaranlığa. Kulağın hep dışarılarda. Bir çekirge atlasa duyacaksın. Umduğun çığlıklar, bağırışlar duyulmuyor. Uzaklara götürmüş olabilirler. Niye olmasın? Kim bilir kaç katlı bir yapıdır. Kaç kat dibe indirmişlerdir onları şimdi. Neler yapıyorlardır. Getirsinler onları artık ya da seni de alıp götürsünler. Başlasın artık ne başlayacaksa. Ensende bir yer, bir sivilce başı belki de yanarak kaşınıyor. Kımıldayamıyorsun bile. Öldürücü. Niye getirildiğini biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Yanağında patlayan ağır bir tokat. Her gün bu. Akşamüstleri bilinmez bir yerlere götürdükleri gencecik insanları acılar, inintiler içinde geri getirip odalarına kapattıktan sonra senin odana giriyorlar. Koyu gözlüklü, ince, uzun bir adam, otuzunda var yok, aynı soğuk, duygusuz sesle her gün aynı soruyu soruyor. Niye getirildiğini düşündün mü? Düşündüm. Suçunu biliyorsun yani. Hayır bilmiyorum, suçum yok benim. Yanağında patlayan tokat. Hep sağ eliyle vuruyor. 7 gündür hep sol yanağını tokatlıyor. Alıştın sayılır. Kapıdan çıkarken de o her günkü uyarı. Bu gece iyice düşün. Uğraştırma bizi. Elimden kurtulamazsın. Yarın sabah bülbül gibi konuşturacağım seni. Tamam mı? Tamam. Gidiyor. İşte 8. günün sabahında alınıp getirildin buralara. Bekliyorsun. Az sonra bülbül gibi konuşturacaklar seni. Altın kafese kapatılmış, ötmesini beceremeyen bir bülbül müsün sen? Nasıl ötüleceğini mi öğretecekler? Adamların işleri bu. Bu işin ustası olmuşlar, bilimini yapmışlar. Uzman kişiler. Gerçekten başaracaklar mı? Bekliyordun. Günlerdir bugün mü bekliyordun? Bırakılma umudun kalmamıştı. Neler sorulacağını, neler yapılacağını bilemeden bir ertesi günün sabahını beklemek korkunçtu. Örgüleri açılmış, yayları sarkıp aralanmış demir karyolada geceler boyu binbir korkunç görüntü içinde terden sırılsıklam dönenip duruyordun. Öldürücü bir bekleyişti. Ne olacaksa olsun diyordun. Başlasın artık diyordun. Diyordun ya her sabah saat 9'da 10 arasında gelip başkalarını götürdüklerinde götürülenlerden biri olmadığın için garip bir boşalma, rahatlama duyuyordun. Sevinçle üzünç iç içe oluyordu sende. Akşamüstü aynı sorular sol yanağında patlayacak, aynı ağır tokatla sona erecek kocaman bomboş bir gün başlıyordu yine. Gün alabildiğine ağır yürüyor, yatağının altında betonun üzerinde sinek ölülerinden oluşan kara leke gittikçe kabarıyordu. Yaklaşan ayak sesleriyle irkildin, buz kestin. Geldiler. Götürdüklerinden birini güçlükle arabaya bindirdiler, hemen arkandaki sıraya oturttular. Ensende amansız bir koşudan çıkmış bitkin birinin umutsuz solamaları vardı. İç geçiriyordu. Hıçkırarak inlediğini duydun. Kes sesini! Arabanın içinde yeni bir sesti bunu söyleyen. Göğsünün inip kalkışlarını duyuyordun arkadakinin. Kocaman bir soluk boşalttı. Yeniden iç geçirdi. Hava yaşamasına yetmiyor gibiydi. Ayağını şöyle uzat. Soluğu titriyordu. Durum kötü olmalıydı. Sigara içer misin? İçerim. Yılgı doluydu bu ses. Kulağının dibinde bir çakmağın çakılışı. Çek içine. Ölü bir sessizlik. Başka sigara isteyen var mı? Elinde olmadan dönmüştün. Al. Eline dokunan sigarayı tuttun. O anda birden sigarayı geri vermek geçti içinden. Bu adamlardan gelecek her şeyi geri çevirmek gerektiğini anladın. Bildin ama geç kalmıştın. Çakmak yüzünün yakınında çakladı. Tamam çek içine. Ağzında titreyen sigaradan birkaç soluk çektin üst üste. Başka içen var mı? Sen? Yine çakmağın çakılışı önlerdi. Özlediğin duman bir türlü gelmiyordu ciğerlerine. Benimki yanmadı. Yandı, iyi çek. Çekiyorsun. Boş bir emziği emer gibisin. Elini sigaranın ucuna dokunduruyorsun. Gerçekten yanıyor sigaran. Şaşılacak şey. Çekiyorsun, çekiyorsun ciğerlerine gelmiyor duman. Birden bir öksürük. Uzun sürüyor. Günlerdir özlediğin ama bir türlü unutamadığın sigara öksürtüyor seni. İçin yatışınca gerçekten yanıp yanmadığına inanmak için avucunun sıcaklığına gizlice bir daha dokunarak avucundaki sigaradan yeniden bir çekimlik dolduruyorsun ciğerlerini. Ciğerlerin inanmıyor dumana. Bir türlü inanmak istemiyor. Gözlerinle görmedikçe ciğerlerinle de inanamayacağını seziyorsun. O günlerden unutamadığın önemli ayrıntılardan biri bu. Gözlerin bağlıyken içtiğin sigaranın gerçekten yanmakta olduğuna inanmıyor insan. Kesinlikle inanmıyor. Çenelerin gevşiyor, esniyorsun. Sonunda esnemekten çenelerin ağrıyor, yoruluyorsun. Bütün eklemlerin uykuya girerken beliren o şaşkın kofluğu yaşıyor. Ayak sesleri. Götürecekler mi? Sıra sende olabilir. Giriyorlar. Öndekini alıyorlar. Az önce seninle birlikte sigara alan belki de. Sigarasını bile bitirmeye vakit bulamadan. Yardım ederek arabadan indiriyorlar. Bu yardımlar, bu sigara verişlişler niye? Niçin içeride pestile çevirdikleri adamı götürürken de, getirirken de, getirdikten sonra da insanca davranmaya özeniyorlar? Zaman zaman bu insanlık özlemi neden? Anlamıyorsun. Niçin sigara verdi o adam? Allah bilir, içeride dayak atanlardan biri de kendisiydi. Anlaşılır gibi değil. Sigaran küçülüyor ama için dumansız. Sigarayı her emişinden, sanki boş havayı her içine çekişinden sonra önlenmesi güç bir esnemedir başlıyor. Sonra boğazında bir gıcık, öksürükler. Arkanda oturanın solukları yatıştı ama iç geçirişleri, gizli gizli puflamaları tükenmedi. İncecik inliyor. Tekmelenmiş yaralı bir köpek gibi mi getirecekler seni de? İnleyecek misin? Neler soracaklar? Neler sorabilirler? Dayanabilecek misin? Susmayı başarabilecek misin? Elindeki sigara parmağını yakıyor. Yere, ayaklarının dibine bırakıveriyorsun. Bir sigaranın kül bağlamış küçücük ateşine bile dayanamazken... Birden uzaktan çığlıklar duyuyorsun. Korkunç çığlıklar, kanın çekiliyor, yüreğin sağlıyor ama değil. Bunca çirkinliğin ortasında duyulan bu sesler çığlık değil, çocuk sesleri. Ne güzel, çığlıkların çocuk seslerine dönüşmesi ne güzel. Kokuşmuş bir batağın orta yerinde ansızın açılan sonsuz güzellikte çiçekler. Okullu küçük çocuklar olmalı. Yakınlarda bir yerlerde bir ilkokul belki de. Öğlen paydosu olabilir. Sevinçli çocuk sesleri uzun süre oyalıyor seni. Demek dağ başında bir yer değil burası. Ama kentin dış kesimlerinde bir yer olduğu belli. Çocuk sesleri gittikçe seyriliyor, azalıyor, uzaklaşıyor, bitiyor. Yine o kas katı karanlıkta bir başınasın. Kıpırdanmadan oturup beklemenin yılgınlığı gitgide daha dayanılmaz oluyor. Başını cama dayıyorsun. Havlunun başının tam arkasındaki katı kocaman düğümü başına oyuyor. Kulakların ezildikçe kavrulup şişiyor, büyüyor sanki. Havluyu birazcık aşağıya ya da yukarı kaydırmak için ölesiye özlem duyuyorsun. Büyük, sonsuz bir sabır gerekiyor her şey için. Ama gariptir, ölü zaman bütün ağırlığıyla ilerledikçe zamanın ilerlemekte olduğunu da o büyük insanüstü sabrı gösterdiğini de anlıyor, şaşırıyorsun. Bunu kavramak bile sana gurur veriyor, sevinçler getiriyor, direnme gücü aşılıyor, bir çeşit gurur duyuyorsun gizlice. Uzaklardan bir radyo sesi, yeni mi açtılar? Dıt dıt dıt, saati bekliyor, 12, bir de olabilir, bildiğin bir kadın sesi haberleri okumaya başlıyor, dedikleri anlaşılmıyor. Yaklaşan ayak sesi arka kapının ağzında içerideki nöbetçilere 1,5 saatlik öğle molasına haber veriyor, boşu boşuna 1,5 saat ara verilmesine sevinemiyorsun. Bir süre sonra arabanın içindeki iki nöbetçi karınlarını doyurmuş başka iki kişiyle nöbet değiştirip yemek yemeye gidiyor. O kas katı bekleyişin, o ölü zamanın içinde kısa süreli de olsa, anlık da olsa bir değişiklik, bir olay oluyor bu nöbet değişim. Birden dışarıda fırtına patlıyor. İlk alındığın günün gecesinde o karanlık odacıkta korkuyla beklerken dışarıda patlayan ilk fırtınayı anımsıyorsun. Övüre övüre kustuğumu. Arabanın arka kapısını kapatıyorlar. Ansızın bastıran yağmur, belki de doluyla karışık, arabanın basık saç tavanında tapırdıyor. Yağmurdan kaçıp içeri sığınan 2-3 kişiyle birlikte açılan kapıdan içeri dolan serin, ıslak, hışırtılı bir toprak kokusunu ensene vuruyor. Ne güzel. Tepedeki tapırtılar kısa sürüyor. Küçük patırtılar gittikçe azalıyor, yağmur diniyor. Yaz yağmuru. Bir bulut, temiz giyimli bir ilkokul öğrencisi gibi koşarak geçip gidiyor içini dolduran karanlığın içinden. Görünmez bir güneş ıslak toprağın üzerinde buğulanıyor. Bir horultu. Yakınında biri fokurdayarak uyuyor. Nöbetçilerden biri gülüyor arkada. Biri doğulu bir sesle "Susturalım şunu," diyor. "Bırak uyusun," diyor beriki gülerek. İçinden gülmek bile gelmiyor. Dokunmuyorlar uyuyana. Az sonra kendi gürültüsüne kendi uyanıyor. Söylenerek iç geçiriyor. Biliyorsun çevresine bakınamıyor. Bağlıdır gözleri. Yemek vermiyorlar. Gelip birini daha alıyorlar. Mola bitti. Başladılar. Götürülen 4. kişi. Demek sıra sende artık. Kesin bu. Bunu düşünmek bile içini üşütüyor. Ürpertiler dalga dalga yükseliyor bedeninde. Sıkıştığını, kasıklarının dolduğunu bilmek daha da korkutuyor. İşemek için izin almak olanaksız görünüyor. Bekleyeceksin. Bekliyorsun. O sıkışıklık seni daha diri tutuyor. Götürülenler dönmediler. Dönsünler istiyorsun. Artık bitsin istiyorsun. Başlamanın bitmeye yaklaşmak olduğunu çok iyi biliyorsun. Gelsinler, alıp götürsünler seni. Ne yapacaklarsa yapsınlar. Soluğun titriyor. Belli olmasın diye daha yavaş soluk alıp vermeye başlıyorsun. Yine bir uzak çığlık seni silkeliyor. Kas katısın. Biri uzun uzun bağırıyor uzaklarda. Kim bilir neler yapıyorlar ona şimdi. Bir yerini mi vuruyorlar, kollarını parmaklarını mı kırıyorlar, tırnaklarını mı söküyorlar, bir yerlerini mi dağılıyorlar? Ama yok, bu da bir çığlık değil. Ses daha yakınlarda şimdi, daha belirgin. Yoğurtçu diye bağıran bir satıcının sesi bu. Yakın bir yerlerde sokak aralarında bir adam yoğurt satıyor. İlkokul çocuklarının sesleri, yoğurt satan bir gurbetçinin sesi, insan sesleri, sanki başka güzel dünyaların güzel sesleri. Bu çirkinliklerin yanı başında bu güzelliklerin ne işi var? Yan yana, iç içe iki ayrı dünya. Hangisi gerçek olan? İkisi de belki. Dünyanın iki ayrı yüzü belki. Bir yanı ışıklı, bir yanı karanlıklar içinde. Bir yüzünde güneşli aydınlıklar, bir yüzünde karanlıklar, geceler. Sen gecenin içindesin, karanlıklara boğulmuşsun. Bir gün o aydınlıklara çıkabilecek misin? Geceleri gündüzlere çevirmek çok mu uzak bir umut? Yoğurtçunun sesi çok uzaklarda sönüp sönüp parlıyor, eriyor, tükeniyor. O gün seni indirmediler arabadan. Akşamüstüne kadar sıranın sana gelmesini öldürücü bir sabırla bekledin. Ama tam akşamüstü geri getirdikleri üç kişiye acılar içinde, bitkin, insanlıkla uzak yakın bütün ilgilerden koparılmış olarak güçlükle yerlerine oturttuktan sonra sen tam hazırlanmışken ölüm saatinin sana geldiğini, artık bunun kaçınılmaz olduğunu, tam kollarından tutup kaldırılacağını, sürükleyerek götüreceğini beklerken, güçlük çıkarmamak, onlara karşı da acılar içinde onurlu seslerle inleyen arkadaşlarına karşı da küçük düşmemek isteğiyle, tam oturduğun yerde ayağa kalkacakken, işte tam o sırada herkes arabaya doluşmuş, arabanın motoru çalışmaya başlamıştı bile. Getirilenlerden biri önde acılar içinde iç çekiyordu. Öbürlerinin kıvrıntılı seslerini, inintilerini duyuyordun. Görevliler bu seslere aldırmadan bir iş gününü daha bitirmiş olmanın yorgun sevinci içinde konuşuyorlardı. Araba yola koyulduğunda şoförün yanında oturduğu anlaşılan koyu gözlüklünün düzgün sesi o gece oynanacak Ankara gücü Leeds United futbol karşılaşmasına geç kalmaktan korktuğunu anlatıyordu yanındakine. Hasta mısın arkadaşım? Yo, iyiyim. Uyuyamıyorsun. Evet, uyku tutmalı da. Tutmaz, bilirim namussuz, diyor Glynur. Dirseğinin üzerinde doğrulmak isterken sancı ile irkilip bırakıyorsun kendini. Dirseğinin duyarlılığı büyük daha. Bir yere değdirmeye gelmiyor. İlk mi giriyorsun? İlk. Böyle olur. Uyunmaz bir türlü. Uyunmuyor. Başın ağrılar içinde. Gel oturalım istersen. Anlatırız biraz. Nevresimin altından çıkıp yavaşça iniyorsun. Ter içindesin. Gömleğini sırtına geçirip Nuri'nin yanına gidiyorsun. Sırayı masanın başına çekmiş. Saatine bakıyor. Tam bir saatim var. Bu saatlerde nöbetler kıyak olur. Sessiz olur. Tek başına kalabilirsin. Ellerini göğsünde gezdiriyor. Sol memesinin üzerindeki dövmeye bu kez dikkatle bakıyorsun. İki ucu da yukarıya bakan, ortası çukur bir ay. Bayraktaki ay gibi. Ortasından geçen uzunca bir lekeyi bir şeye benzetemiyorsun yine. Eliyle vuruyor dövmesinin üzerine. Kılsız diri bir göğsü var. Denizaltıymış o uzunca leke. Denizaltıya da başka bir şeye de benzemiyor. Belki en az benzediği şey denizaltı. Ne o, benzetemedin mi? Hiçbir şeye benzemiyor diyeceksin, demiyorsun. Yo, benziyor, denizaltı. Az kaldı bunun yüzünden başıma iş açıyorlardı, diyor. Sözde orak çekice benzetmişler de aslında hiçbir şeye benzemiyor. Bu dövmeyi ilk ben getirdim buraya. Benden gören göğsüne bundan dövdürdü. Bu koğuşta bile en az 10 kişi de bu dövmeden görebilirsin. Ama aslı bende. Çorumlu bir usta dövmüştü benimkini. Sinop cezaevinde. Burada dövme yapan var mı? Var ama uyduruk yapıyor. Bu işin ustası değil. Bir terzi Nuri var. O yapar. Şu sarışın Nuri mi? Kıdeni'nin yardımcısı hani. O, terzi. Bir şişe çini mürekkebi getirmiş. Bir de iğnesi var. Sen Çorumlu'yu görecektin. Sinop'takini. Nasıl yapıyorlar? İğneyi batırarak mı? Batırarak tabii. Batıra batıra istediğim biçimi çizerler derinin altına. Acımaz mı? Acımaz olur mu? Acır. Aklını almıyor. Sen denizci miydin? Niye sordun? Denizaltıyla ne ilgin var? Onun için sordum. Ha, denizaltıyla. Gülüyor. İstanbulluyum dedim ya. Beşiktaşlı olmak yetmez mi? Beşiktaş'taki kahvesini anlatıyor. Küçücük bir yer. Duvarlarını gül resimleriyle donatmış. İki tahta masanın 8-10 boyalı iskemlenin süslediği deniz kokan bir kahvecik. Girenin duman altı oldu. Az mı balon yuttum? Ne balonu? Aynısızlar sık sık basardı kahveyi. Tetikte olacaksın. Dalgayı lastiğe dolduracaksın. O öyle paşa paşa zulanda duracak. Anlamadığını görüyor. Bildiğin lastik canım. Parmak lastiği. Hani dolama falan olunca parmağa takarlar. Şöyle geçirirler parmağın üzerine. Eczanelerde satılır hani. Evet. İşte ondan. O lastiklerden alacaksın. Tamam mı? Dalgayı içine tıkacaksın. Üstüne tersten bir lastik daha atacaksın. Balon hazır demektir. Baktın durum kötü. Baktın aynasızlar pat diye düşmüş, tutmuşlar kapıları. Baktın sıkıştın. Hiç renk vermeyeceksin. Balonu zulandan çıkarıp ağzına atacaksın. Doğruca cuk mideye. Dolma yutar gibi. Hiç de bir şey olmaz. Olduğu gibi çıkar alttan. Mis gibi namussuz. Gülüyor Nuri. Dalgayı gizlemenin en kıyak yolu budur. Balon. Esrar'ın en koncasını bulurmuş Nuri. Keyfine düşkün. Öyle alıp satması yok. Kendi kullanırmış. Sık sık da basarlarmış kahvesini nedense. Hep ihbar diyor. Muhbir mi ararsın? Nüfusun yarısı namussuzum. Basarlarmış kahvesini. Nuri Zula'dakini yutuverirmiş hiç renk vermeden. Cup mideye. Yakalatmazmış. Hiç yakalatmamış. Deli misin? Allah korusun. Bir de dalga yüzünden yıllarca mapuslarda çürümek var. Tövbe. Sanki mapus da değilmiş gibi konuşuyor. Neden yaptığını bilmiyorsun. Ama suçu anlattıklarıyla ilgili olmasa gerek. Boksa da çalışmış Nuri. Gılay Nuri dedin mi Beşiktaş'ta kim olsa tanır. Gılay adı da sözde Muhammed Ali Clay'den geliyormuş. Nuri'ye bakarsan boksun en iyisi onda. Esra'nın en koncası onda. Daha nice becerileri var Nuri'nin. Futbol mu? 6 yaşında başlamış futbola Nuri. Beşiktaş genç takımında 2 yıl top koşturmuş. Az mı dalgalandırdı bu ağları diyor. Meşin yuvarlakla. Bir ara az kalsın modadaki erkek güzeli bile seçiliyormuş. İstememiş. Kendi istememiş katılmayı. Çok diretmişler. Katıl şu yarışmaya Nuri abi kazanırsın demişler ama yanaşmamış Nuri. Senin bildiğin erkek güzeli seçilenler gergeden gibi şeylerdir. Oysa Nuri incecik, ışkın gibi. Hiç karşı koymadan dinliyorsun. Anlattıkların çoğunun balon olduğunu seziyorsun ama güzel anlatıyor Nuri. Dinletiyor, inandırıyor. Modada Nuri'nin üzerine yüzücü de yok. Nuri soyunup gül kurusu mayosunu giydi mi... Mayonun ortasına kızıl bir gül işletmiş. Oraların alıcı kurduymuş. Ama sonradan Sinoplu bir ustaya dövdürdüğü göğsünün altında çarpan yüreceğini bire ellemiş Nuri'nin. Gülün sevdası o yüreceği sıka sık edermiş. Nasıl tipik bir İstanbullu, orta boylu, ince yapısıyla olduğundan uzun gösteren hoş bir çocuk. Yakışıklı sayılabilir, rahat gibi görünen çizgisiz bir yüz. Ama bu görünüşünün altında boşuna geçmiş yılların yorgunluğu incecik beliriyor. Ara sıra dalı dalı veriyor Nuri, efkarlanıyor. Sonra yine toparlıyor kendini. Gözlerinin içi gülüyor, alnı oldukça açık, yuvarlak, düz, rahat bir alnı var. Kentli yüzü. Birkaç kez girip çıkmış, toplam 6 yıl yatmış. Az değil be arkadaşım, bitmiyor, 10 ayım kaldı ya, gel bir de bana sor. Daha kesinleşmedi cezam, öbürsü gün duruşmam var. Ben cezamı biliyorum. Yattığım günleri düşünce 10 ay sonra tamamdır. Yine de gülebiliyor. Çocuk kalmış bir yanı var. Çocukçalığını yitirmemiş. Yitireceğe de benzemiyor. Saçları kısa, bir parmak uzunluğunda. Yakında keserler diyor. Ayda bir makineyle 0 numaraya vurulurmuş kafalar. Elleriyle saçlarını karıştırıyor. Saçları oldukça kırlaşmış. Bu onu yaşlandırmıyor. Yakıştığı bile söylenebilir. Bu sevda ihtiyarlattı beni Allahsız diyor. Nuri çok şeyler diyor. Çok konuştuğunu kendi de anlıyor. Bakma böyle anlattığıma, ben sıkıyımdır. Kimseye anlatmam bunları. Bak harbi konuşuyorum, yakın buldum seni. Şu koğuşta şunca can var, namussuzum kimse bilmez beni. Allah'ımı inkar edeyim ki anlatmam. Sen dediklerimi anlıyorsun, sende başka bir şey var, sıcak adamsın. Hiç beklemediğim bir şey soruyor. Sen hiç aynaya baktın mı? Bakmışımdır tabii, ne olacak? Bakmamışsın, senin gözlerinde bir şey var.